Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Oppo Find M5'i inceleyeceğiz. Katlanabilir telefonlara devam ediyoruz kısacası. Find M5'in en büyük aslında özelliği teknik altyapı olarak, teknik paket olarak baktığınızda en dolu katlanabilir telefonlardan birini temsil etmesi. Bu başlığın altını ne kadar doldurabiliyor? İnceleme boyunca aslında biraz da onu irdelemiş olacağız. İlk olarak tasarımıyla başlayalım. 229 gram ağırlığında bir gövdeye sahip. Biraz ağır bir telefon. Ve taşınabilirken gövdenin biraz daha öne yatık olması sebebiyle ağırlık dengesini pek kuramamışlar diyebilirim. Kapalı halde 8.9 mm'lik bir kalınlığa sahip. Açık halde de 4.2 mm. Bu da onu günümüz telefonlarıyla düşünüldüğünde kapalı haliyle bile onların kalınlığında yapmaya yetiyor. Ve açtığınızda da özellikle bu yapının 4.2 mm'lik bir inceliğe ulaştığını görüyorsunuz. Neredeyse kağıt inceliği diyebiliriz. Tabii biraz abartarak söylüyorum ama eldeki verdiği hissiyat oldukça güzel ve taşınabilirliği de özellikle bu gövdeyi açtığınızda, yaydığınızda daha yükseğe çıkıyor. IPX8 ve IPX9 suya dayanıklılık sertifikası geliyor. Ve suya dayanıklılık anlamında yüksek bir mukavemeti olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle bir toz dayanım derecesinden Oppo bahsetmemiş. Menteşesine geldiğimizde menteşesini pek başarılı bulamadım aslında. Çünkü zaman zaman menteşenin gevşediğini, duruma göre de sertleştiğini gördüm. Bu tutarsız hareket mekanizması bana zaman zaman tedirginlik yarattı diyebilirim. Ama günün sonunda ciddi bir sorunu yol açıyor mu? Tabii ki açmıyor. Yani tabii ki çok daha uzun süre kullanmak lazım ama o kadar sürede bir incelemeyi hazırlamak için pek mümkün bir süre değil. İç ekran yapısında şöyle bir durum var. Kat izini olabildiğince az görüyorsunuz. Hatta kat izi görünmeme anlamında ya da daha az fark etme konusunda emsalleriyle kıyasladığımda daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hani kat izini kafaya takanlar için daha makul bir model olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Alüminyum iskelet bir gövde kullanıyor. Verdiği o tıraşlanmış alüminyum hissiyatı hiç fena değil. Şimdi ekran konusuna gelelim. Bu üründe iki tane ekran var. İlk ekranı dış ekran olarak adlandırdığım 6.62 inçlik Full HD Plus 2616'ya 1140 çözünürlüğünde bir ekran. LTPO bir ekran kullanılmış ve adaptif olarak ekran tazeleme oranını değiştirebiliyor. İç ekrana geldiğimizde 8.12 inçlik QXGA Plus olarak adlandırılan 2480x2248'lik bir ekran çözünürlüğü var. LTPO tipinde o da. Gene adaptif olarak erzini değiştirebiliyor. Burada kullanılan yapı gene plastik türevi bir kaplamadan ibaret. Bir plastik türevi kaplama eldeki hissiyatı standart bir telefon ekranına dokunmak gibi değil. Onu size baştan söyleyeyim. Ama kullandıkça çok da büyük sorun yaratmadığını, hatta bu ekranın görece yansımayı da absorbe etmek açısından iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bazı katlanabilir telefonların ekranı gerçekten ayna gibi ve çok fazla yansıma görüyorsunuz. Bunda o konunun üzerine biraz gidilmiş olması fena olmamış. Parlaklık konusuna geldiğimizde dış ekranın parlaklığını söyleyeceğim ilk. En düşükte 8.2 niti gördük, en yüksekte 1030 ve HDR'da da 2000 niti gördük. Bunlar gayet güzel parlaklık değerleri. Ve iç ekrana geçtiğimizde en düşükte 12.1, en yüksekte 1096, HDR'da da 2120 nitlik bir sonuç elde ettik. Bu ekrana bakmakta bir sorun çekmezsiniz. Güneş altında, çeşitli konumlarda bakmakta hiç sorun yok. Ve HDR deneyimi aradığınız noktada da HDR'ı güzel bir şekilde verebilecek bir ekrana sahip. Bu ekranda Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği de yer alıyor. Ve içerik platformlarında Dolby Vision'ı kullanabiliyorsunuz. 10 bit paneli bulunan bu üründe DCI-P3 ve sRGB renk skalası tam anlamıyla destekleniyor. Netflix, Amazon, Disney ve HBO'da baktığımda tüm görüntü standartlarını orada düzgün bir şekilde verdiğini ve içerik platformlarında yüksek kaliteyi tüketebildiğimizi gördüm. 2160 Hz PMW değeri var. Bu da ekrandaki kıpraşma herzini size söylüyor. Bu kimisinin gözü rahatsız olduğu için bunun yüksekliği önemli. Bu ne kadar yüksek olursa siz o tazelemeyi fark etmiyorsunuz. Performans konusuna geldiğimizde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Edition yongasını kullanıyor. Ve 16 GB LPDDR5X RAM'e ve 512 GB UFS 4 depolama alanına sahip. Depolama biriminin hızına baktığımda 4072 MB saniye okuma, 3635 MB saniye yazma değeri elde ettim. Bunlar UFS 4'ün hakkını verecek değerler. Kullanılabilir depolama alanı olarak da 457 GB'lık bir alan elde ettik. Termal throttling test yaptığımda testi tamamlayamadı. Isınma sonucuyla kapandı. Ama güç bela 3D Mark'ın stres testini yaptığında %70'lik bir sonuç elde ettik. Fena değil. Ama burnout testi kapattığını ve hatta bazı konumlarda özellikle bazı özelliklerin kısıtlanabileceği ile ilgili ısınma sonrası uyarılarda da bulundu. Yapay zeka testi sonucuna baktığımızda 27.82 TS'lik bir token üretme süresi elde ettik. Bu da fena sayılmaz. Termal kamera ölçümüne baktığımda da belirgin bir ısınma gözlemledim ve bunun zaman zaman test sonuçlarına yansıdığını da fark ettim. Şimdi oyun kısmına geldiğimizde Wreckfest, Asphalt, Genshin Impact ve PUBG gibi oyunları denedim. Bunları olabilecek en yüksek kalite ayarlarında ve en yüksek FPS değerleriyle denedim. Herhangi bir sıkıntı olmadan en yüksek performansla akıcı bir şekilde bu oyunları oynatabildim. Kamera konusuna geldiğimizde ana kamerası 50 megapiksellik Sony LYT-700C sensörünü kullanıyor. 1/1.56 inçlik OIS destekli bir ana kamera ve bu kameranın yeteneklerine baktığımızda üst seviye bir telefon izlenimi veriyor ama özellikle fiyatı nezdinde rakipleriyle kıyaslayınca bariz geride kalan bir kamera performansına sahip. Geniş açı kamerası da düşük tutulmuş. 8 megapiksellik OmniVision bir sensör kullanıyor. 8D10 sensörü bu. Bu uygun fiyatlı telefonlarda gördüğümüz bir geniş açı kamera ve başarısının da dramatik ölçüde düşük olduğunu fazlasıyla hissediyorsunuz. Telefoto kameraya geldiğimizde 50 megapiksellik Samsung'un JN5 sensörünü kullanıyor. OIS destekli bir kamera bu. 3x optik zoom'u, 120x dijital zoom'u destekli ve yapay zeka düzeltme özelliği de yer alıyor. Bu nedir diye baktığımızda, evet 3x'de kayıpsız bir yakınlaştırma var denebilir ama 120'yi aldığınızda artık onun dijital bir zoom olduğunu anlıyorsunuz. Yapay zeka düzeltme düzgün çalışıyor ama bazı noktalarda da sapıttığını da gördüm. 8K video çekim yeteneği var. 4K 30 FPS, 60 FPS olarak çekim de yapabiliyor. Ve bakıldığında stabilizasyon başarısının da güzel olduğu söylenebilir. Bu üründe bir Hasselblad vurgusu göreceksiniz. Hasselblad burada bir renk kalibrasyonu olarak kullanılmış. Yani bazı firmalarda gördüğünüz gibi bir kamera altyapısı yatırımı değil. Kamera ile ilgili bazı ufak dokunuşlar diyebiliriz. Dolby Vision çekim yeteneği bulunuyor. Dolby Vision kayıt alabilmesi bir üst seviye telefonun olduğunu bize habercisi. İç ve dış kameraya baktığımızda 8 megapiksellik iki tane kamera görüyoruz. Bunları ön kamerası olarak adlandırabiliriz. İkisinin de birebir aynı kamera olarak kullanılması, benzer başarıları sunduğunu ve görüşme sırasında da sıkıntısız bir performans verdiklerini söyleyebilirim. Ve Google Kamera API'nda L3 sertifikası düzeyinde destekliyor. İzlemekte olduğunuz bu video Oppo Find M5'in iç kamerası üzerinden mikrofon aracılığıyla kaydedilmektedir. Olası bir görüşme sırasında alacağınız mikrofon ve kamera performansı iç kamera üzerinde böyleydi. İzlemekte olduğunuz bu video Oppo Find M5'in ön kamerası üzerinden kaydedilmektedir. Hafif rüzgarlı bir ortamda mikrofon kaydı ve görüntüsü bu şekildeydi. Pil konusuna geldiğimizde üründe 5600 mAh'lik silikon karbon kullanan bir batarya var. Silikon karbon şöyle kısaca açıklamak lazım. Mevcut pil teknolojisi yerine oradaki materyal miktarını arttırarak aynı kapasitede çok daha fazla pil kapasitesi depolamamızı sağlayan bir pil teknolojisi. Ve bu sayede bu üründe 5600 mAh'lik bir pil yer almış. Çünkü çok ince ve kullanılabilir alan olarak da az bir kasaya sahip. Şimdi bunun ömrüne baktığımızda dış ekranın PC Mark pil testinde sonucu 200 nit ayarladım ekranı. 20 saat 13 dakika bir süre verdi. Bu bayağı uzun bir süre. Ben burada 10 saati bir günü çıkarmak için sınır olarak kabul ediyorum. 15'in üstünde iyi olarak alıyorum. Şartlar bu olunca 20 saati geçen bir telefon gayet başarılı diyebilirim. PC Mark pil testinde iç ekrana baktığımda 15 saat 21 dakikalık bir süre aldım. Oradaki ekranın büyüklüğü, parlaklığı gibi detaylar düşünüldüğünde tabii ki onu da 200 nit'e sabitleyerek yaptım ama ekranın biraz daha büyük olması tüketimi arttırıyor haliyle. Ve o koşullar altında 15 saat 21 dakikada gayet iyi gene. Şarj kısmına geldiğimizde 80 watt kablolu 50 watt kablosu şarjı destekliyor ve kutu içeriğinden buna destekli bir adaptör de çıkıyor. Ve bu adaptörle test yaptığımda eğer telefon ısınmamış noktadaysa 1 saat 5 dakikalık bir şarj süresi elde ettim. Ama telefon sıcaksa ve şarjı taktıysam 1 saat 24 dakikalık bir süre elde ettim. Yani telefon ısınmasına bağlı olarak hızlı şarjın süresi de bir miktar uzamış oluyor. Pil koruma teknolojisi olarak akıllı şarj ve belli bir şarja kadar limit koyma gibi özellikler yer alıyor. Ve ayrıca pil sağlığını da görebiliyorsunuz. Ses konusuna geldiğimizde Dolby Atmos desteği yer alıyor. Stereo hoparlörü var ve hoparlörün başarısını çok beğendim. Size ulaştığı ses hacmi ve sesin netliği konusunda çok bir emsali olmadığını söyleyebilirim. Günümüz telefonlar arasında başarılı bulduğumu özellikle vurgulayayım. Görüşme sırasında mikrofonun ve ailesiyle ilgili bir sorun da yaşamadım. Yazılım konusuna geldiğimizde bence bu ürünün zayıf karnı olduğunu söylemem lazım. Android 15 tabanlı Kaleros işletim sistemiyle geliyor ve 4 tane Android sürüm güncellemesi alacağı söylenmiş. 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacağı vurgulanmış. Bunu neden yazılımı zayıf karnı olarak söylediğimi söyleyeyim size. Özellikle bu bir katlanabilir telefon olduğu hasebiyle katlanabilir özelliklerin ve bu tasarımsal altyapının oluşturulması gerekiyor. Bu telefonda bir standart bir telefon arayüzüne katlanabilir birkaç pencere bölme özelliği ve ek fonksiyon eklendiği şeklinde görüyoruz. Ve komple yazılım altyapısı olarak katlanabilir telefon düşünülerek hareket edilmemiş. Buradan kendimce bir eksi vermek isterim. Yapay zeka entegrasyonu konusuna baktığımızda Google ve Oppo'nun uygulamalarında yer alan yapay zeka uygulamalarını destekliyor. Ekran değişimi ve pencere yönetimi gibi özel modlar da eklenmiş. Güvenlik kısmına geldiğimizde yandan bir parmak izi okuyucusu olduğunu görüyoruz ve bu parmak izi okuyucu çalışırken size herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor ve sizin eliniz ıslaksa ya da çeşitli nem gibi durumlar varsa da algılayabiliyor. O açıdan başarılı olduğu söylenebilir. İletişim teknolojileri tarafına geldiğimizde USB Type-C 3.2 Gen 2 portunu kullanıyor. Yüksek hızlı bir port kullanıyor. Bu açıdan önemli bir geliştirmesi var. Çift SIM desteğine sahip ve eSIM desteği de yer alıyor. Wi-Fi 7, 6 GHz desteği de yer alıyor. Bluetooth 5.4'ü destekliyor ve LE Audio protokolünde de sahip. NFC var ve EC modülünü, güvenlik modülünü de destekliyor. Kızılötesi kumanda portu da yer alıyor. Böylelikle bunu destekleyen aygıtları kumanda yöntemiyle kullanabiliyorsunuz. Çift frekans GPS yer alıyor ve GPS performansının memnun olduğumu söylemem lazım. 78 tane uydu gördü, 30 tanesine bağlandı ve 3 metre doğruluktaydı. Ve ilk bağlantı süresi olarak da 0 saniye neredeyse anında bir bağlantı gerçekleştirildi. Bu açıdan iyi. Hatta bu telefonun 1 terabayt seçeneğini alırsanız, Türkiye'de yok bu seçenek, uydudan bağlantı özelliklerinde acil durum iletişimlerinde destekliyor. Üst seviye bir telefon olmasına rağmen barometre sensörü yok. Üst seviye telefonlarda barometre sensörünü alıyorum. Son olarak fiyat kısmına geldiğimizde 120 bin liralık bir satış fiyatına sahip. Bu çok yüksek bir fiyat. Ama ekran ve çeşitli tüm özelliklerini bir araya getirince bazı noktalarda bu parayı edebilir gibi geliyor ama bu parayı edilebilir kısmı şöyle açıklamak lazım. Eğer katlanabilir bir telefona geçmek istiyorsanız ve farklı da bir telefon olsun istiyorsanız ve maddi olarak da hiçbir sıkıntınız yoksa kendinize güzel bir macera olarak ve keyifli bir macera olarak bu telefonu tercih edebilirsiniz. Ve bu telefonla ilgili de şunu da söylemek lazım. Evet, ana akım Samsung dışında bir alternatif de arıyorsanız gene Oppo'nun bu alternatifi onun yerini fazlasıyla doldurabilecek niteliklere sahip. Hatta bazı noktalarda artılar da sağlamış noktada. Hal böyle olunca Oppo Find M5 kendi arenası içinde mantıklı görülebilir ama fiyatının da bir miktar düşmesi gerekir. O zaman Donanım Haber'de başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.